Katre-i Matem, İskender Pala, 28. Ayrım. Zannederim yeğeye karşı ne derece sevgi dolu ve yakın olursan o da seni o kadar sevecek. Üstelik ben de seni sevmiş olacağım demek istiyor. Kuru Kirkor Efendi bu cümleyi uzun yılların dostluk göstergesi sayıp kendisine teşekkür ve iltifat edildiğine inandı. Ben de seni öyle güzelce bilirim kadim dostum. Senin hakkını hiç ödeyemem. Hür kız hikmete hayran kalmakla birlikte kendini yine gizlemişti. İşte her şeyi güzel bilecek kadar saf biri daha. Neden devlet-i aliyenin başındakilerle devlutlular da böyle düşünmez ki? Karaşahin aşkını bu cümleye düğümledi. Hem Nakşigül'ü hem Katre-i Matem'i güzel bildiğim için uğrunda can vermekte gerekse yolumdan dönmeyecek, değersiz ömrüme değer katacağım. Çelebim, doğru dersin, kişinin kadri güzelce bildiği şey kadardır. Bican efendimi, o karma karışık duygular içindeydi. Tam olarak ne hissettiğini ve bu sözden ne anladığını hiç kimse bilemeyecekti. Mor Lale ile birlikte içinde bir savaş başlamak üzereydi. Çünkü aklı kaç zamandır kaplumbağalardaydı. Derkenar. Bir meczubun aşk anlayışı. Dağ başında bir meczup yaşarmış. Adam akıllı, aklını kaptırmışım biri. Gökyüzüne bakıp dertli dertli bir gönülle dermiş ki, Rabbim, sen sevgiden anlamıyorsun ama ben seni daima sevmekteyim. Senin benim gibi sayısız sevgilim var ama benim senden başka bir sevgilim yok. O halde ey kainatı yaratan, aydınlatan, döndüren sevgili. Nasıl diyeyim sana, ne olursun azıcık olsun şu sevgiyi benden öğrensen. 47. Sual. Sizin pencerelerinizi örten perdeleriniz yok mudur? Burada bir baba gençlik çağına gelen oğluna, benim olan her şey senindir, yiyecek bol ve yerimiz geniş der. Oysa bizim ülkemizde babanın nasihatı, çalış, kendine bir hayat kur ve yiyeceğini kazan olur. Burada babalar oğullarını seçtikleri bir kız ile evlendirip gelinlerinin erkek çocuklar yetiştirmesini arzular ve üç nesil bir arada otururlar. Bense kocamı kendim seçtim ve büyük babamı ömrümde ancak iki defa ziyaret edebildim. Burada evlatlar babalarının görüşünden dışarı çıkmayı itaatsizlik sayar, yanlarında gülemezler bile. Bizde her tür tartışmalar yaşanır, kavga edilir, sonra da birlikte kafa çekilir. Burada kadınlar evlerin pirinç kafesleri, kündekari cumbaları arkasında halı kaplı duvarlardaki resimlere bakarak kendilerine ait loş bir dünya kurarken bizim kadınlarımız şeffaf camlı evlerinde güneş ışıklarının bütün sertliğiyle aksettiği beyaz duvarlar arasında toz zerrelerini teneffüs ederek yaşarlar. Dudaklarına kızıl boya, alnına pudra süren buradaki bir kadın ile bizim ülkemizde cildi güneşten kızarmış bir kadın arasında ne acımasız bir güzellik ölçüsü vardır. Kızılın ılıklığını ve pudranın yumuşaklığını keşfeden, saçını yağ sürerek tarayan, üzeri sırmalı giysilere bürünen buradaki kadın, kocasını memnun etmek için her şeye sahiptir elbette. Üstelik de kafes ve oymalarla loşlandırılan ışığın altında. İş ve bas, şuh, bazen hoyrat ve acımasız. Lady Montague, çevresini sarıp ağzının içine bakarak dinleyen dostlarının rahat hayatlarına imrenerek anlatıyor. Onlar da anlatılanlar arasından kendilerine yabancı gelen tasvirlere hayret ederek ne kadar az şey bildiklerine hayıflanıyorlardı. Vezir İbrahim Paşa Sarayı'nın Üsküdar'ı gören yazlık harem kafesleri arkasındaki bu hayran dinleyiş Fatma Sultan'ın bir sorusuyla bölündü. Ama sizin ülkenizde de fettan kadınlar giyimleriyle kocalarını baştan çıkartıyorlarmış. Hiç şüphesiz öyle ama bu giyinişe başkalarının da göz hakkı karışınca aile faciaları yaşanıyor. Geçen sene bir asilzadenin kadınını pencerenin dışından seyreden aşığını düelloda öldürmesi tartışmalara yol açmış. Pek çok insan pencerelere perde örtülme adetini yeniden mecbur tutmanın gerekliliğini homurdanıp durmuşlardı. Nasıl yani, sizin pencerelerinizi örten perdeleriniz yok mudur? Hanımefendiciğim, söyler misiniz Allah aşkına, önce duvarda kocaman bir delik açıp sonra da orayı perdeyle örtmenin nasıl bir mantığı olabilir? Dışarıyla içeriği aynı anda barındıran sizin şu kafesler ne güzel, değil mi ya? Ecnebi hanım küçük bir nefes aralığı bırakıp elindeki yelpazeden yüzüne iki esinti gönderip devam etti. Bir de yere yaydığınız harikulade işlemeli halılar, kilimler ve yaygılar var tabii. Saygıdeğer hanımefendiciğim, sahi üzerine karpuz çekirdeklerini tükürmeden nasıl muhafaza ediyorsunuz onları? Yoksa siz çekirdekleri halılara mı tükürüyorsunuz? Kadınlar ve hizmetçiler değil ama erkekler isterlerse tükürebilirler. Neden? Sizin erkekleriniz kadınlardan üstün mü? Hayır. Buradakinin tam aksine bizde erkekler daha az çalışır. Evin kazancını çok zaman kadınlar getirir. Fatma Sultan bu cümleyi duyunca artık yabancıların da kendilerine ait hayatları olduğunu, herkesin İstanbul'daki gibi yaşamadığını düşünüp hayret etti. Ama kadınların orada erkeklerle sohbet ettiklerine, çocuklarla babaların tartıştıklarına çok şaşırmıştı. Onun ne tuhaf şeyler anlattığını düşündü. Belki ona da bizim hayatımız tuhaf geliyordur diye güldü sonra. İşte çocukluk anılarının içindeydi. Bir zamanlar saraydaki hanımlar batılıları insan bile saymaz, ilkel yaratıklar olarak görürlerdi. Özellikle de saraya gelen ecnebilerin giysilerine gizli gizli bakıp güldüklerini çok iyi hatırlıyordu. Belki ecnebiler de bizim kıyafetlerimize gülüyorlardır diye ürperdi birden. Öyle ya, yüzyıllar boyunca giysiler gibi gelenekler de farklı farklı uygulanmıştı. Bizim onlara medeniyet öğretmek istediğimiz belki de onları kendimize benzetme arzusundan başka bir şey değildi. Üstelik onlar da bize karşı aynı düşünceyle hareket ediyor olabilirler. Bize medeniyet öğretme iddiasında bulunabilirler. Kim bilir? Kaldı ki son yıllarda Osmanlı ordularının savaşlardan mağlup çıkması yahut hazinenin sıkıntıya düşmesi, bir de üstüne üstlük iç düzenin bozulması belki de medeniyete yeniden ihtiyaç duyulmasını gerektiriyor olabilirdi. Hem sultan babasının da vezir kocasının da bu Franklerden bahsederken eskisi gibi önemsiz adamlarmış gibi bahsetmediklerine kaç kez şahit olmuştu. Fen denilen şeyden sık sık bahsetmeye başlamışlardı. Fatma Sultan bütün bunları zihninde tartışırken Lady Montague çevresini sarmış saraylı hanımlarıyla onların kalbur üstü misafirlerini hayretten hayrete düşürüyor. Mesela dünyanın yuvarlak olduğunu söylüyor. Bazıları "Aa, ne komik." derken diğerleri inanıp inanmamakta, büyücü veya falcı karşısındaymış gibi davranıyorlardı. Bazılarına göre bu Frankler hakikaten tuhaf insanlardı. Güya devlet-i aliyenin dünyanın tam ortasında değilmiş, diğer ülkeler gibi üstünde bir yerle duruyormuş. Saçmalık. Hem dünyanın öbür ucuna varmak için 3 ay at sürmek gerekirmiş. İstanbul'da gece olduğu vakit Frank diyarlarında gündüz oluyormuş. Tövbe tövbe. Fatma Sultan hayret içinde dinlediklerinden sonra kararını verdi. Bu kadın mutlaka Binbir Gece masallarının veya Tutiname'nin Frankçe anlatılan şekillerini çok iyi biliyor. Oradan mahiretle büyülü hikayeler uyduruyordu. Lakin vezir kocasına sorduğu vakit onun anlattıklarını doğrulamasına ne demeliydi? Yoksa gerçekten dünya yuvarlak olabilir miydi? Kocası mutlaka bilirdi. Akşamı bekleyemezdi, hemen gidip şimdi sormalıydı. Selamlık dairesine geçtiğinde vezir kocasının Muşkara'dan sökün edip gelen hemşerilerinden birisiyle fısıldar şekilde görüştüğüne şahit oldu. Bu adam kabadayı Sarı Celebi'di ve daha evvel de onu birkaç kez kocasıyla görmüştü. Galiba bir takım özel görevler için onu kullanıyordu. Hiç adeti olmadığı halde içine bir kurt düştü. Acaba ne konuşuyorlardı? Biraz daha yakına vardı. Konuşmalar karşılıklı bir sinir harbi gibiydi. Haliç'te bulunan kesik başların tamamını ve bedenlerin genç olanlarını araştırdım. Hekim Dursun Ağa'dan tekrar tekrar kontrol etmesini istedim. Hiçbirinin Şehzade Ahmet olma ihtimali yoktur efendimiz. Bana ölüsünü bulamadığını değil efendi, dirisini bulduğunu söylemelisin. Ya Ahmet'in kellesini getir ya ben senin kelleni götürürüm. İşte o kadar. Aman efendimiz, 10 gün oldu. Hangi kılıkta dolaştığını bilmeye yaklaştım. Şehirde halk her yerde toplanıp duruyor. Bir takım evbaş ve kallaş adamlar etrafında serserilerden çeteler topluyorlar. Yanlarına yaklaşmak zor oluyor. Hepsi zebellah herifler. Ahmet'in de onlara karışma ihtimali yüksek. Külhanları, tulumbacı kahvelerini, kabadayı mekanlarını bir bir dolaşıyorum. Geçen sonbaharda Gedikpaşa Hamamı külhanında tarife uygun bir delikanlı kalmışmış. Şahin derlermiş. Ben onun Kara Şahin olduğunu buldum. Ama 8 aydır İstanbul'da kendisini gören, işiten olmamış. Yer yarılıp içine girmedi ya, Celep Efendi. Ne yaparsan yap, elini çabuk tut. Eğer diğer Ahmet'in adamları onu senden evvel bulursa, gayri zehirli hançerini al da gel. Fatma Sultan duyduklarına inanamıyordu. Bu Şehzade Ahmet de kimdi? O şefkat ve nezaket timsali yaşlı kocası bu adama emirler verirken ne kadar acımasız ve vahşiydi böyle. Ya sultan babasından Ahmet diye bahsetmesine ne demeliydi? İyi de onun babasından evvel bulmayı neden istemekteydi? Gizli işler mi dönüyordu? Duyduklarını duymamış olmayı istedi birden. Şeytan nereden içine girmiş, kendi kocasına şüpheyle yaklaşmasını telkin etmişti ona. Şimdi bütün huzuru kaçmıştı. Oysa babasının yanına girdikçe hürmette kusur etmiyor, onun için yazdığı şiirlerle gönlünü alıyor, itimadını sağlıyordu. Peki ama ya bu itimadın altında Ahmet hitabını hak edecek bir kim var idiyse? Bunu babasına söylemeli miydi? Osmanlı tahtında hep sultanlar ile oğulları ve kardeşler arasında kavga ola gelmişti. Damat ile kayınbaba arasında bir kavga var ise bu nasıl sonuç verirdi? Böyle bir durumda hangisinin yanında olunur, hangisine itimat edilirdi? Babasına söyleyip söylememe konusunun o gece uykularının kaçıracağı muhakkaktı. İstanbul halkının çoktandır fakirleştiğini, gelir ve kazanç dengelerinin uçurumlarla ölçülmeye başladığını, eğlenceye düşkünlüğün iyiden iyiye arttığını, halkın ekmek alacak gücünün bile kalmadığını işitiyordu. Böyle zamanlarda sultan ile vezir arasında art niyet bulunmamalıydı. Eğer olursa bundan en zararlı çıkacak kişinin kendisi olduğunu da pekala biliyordu. Hani ne derler? Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Galiba bu meseleyi önce babasıyla konuşmalıydı. Vezir İbrahim Paşa elinin tersiyle sarı celebe salondan çıkmasını işaret ettiği sırada kapıdan girmek üzere olan adama gülümseyerek seslendi. Gel hele Selman Aptal, gel benim şair dervişim. Sarı celep ile Karı Şahin, avcı ile av birbirlerini tanımadan selamlaşıp geçtiler. 48. Sual. Bir çiçek kitabının satırlarında cinayetin izini sürmek mi? Süleymaniye Kütüphanesi'nin lale kitaplarına ayrılan hücresinde neler öğrenmişti neler ve Hafız Çelebi'nin bahçesindeki katre-i matemin başında söyleştikleri günden sonra neler olmuştu neler. Daha ertesi gündü Bican Efendi ile katre-i matem birlikte kaybolmuştu. Bereket versin şu küfeci yan ketüdası laleyi görüp defterine kaydettikten ve bir resmini de çizdikten sonra. Geçen sonbahardan bu yana açmasını beklediği bu çiçek onu Nakşigül'ün katiline götürecekti. Böyle umuyordu. Oysa artık yoktu. Kimin çaldığı belli değildi. Çiçeği çalan kişi öteki eşine de sahip olmalıydı. Veya en azından onun da peşinde olmalıydı. Yani hırsızı bulması halinde Nakşigül'ün katillerine yaklaşmış olacaktı. Ama şimdi işi çok daha zorlaşmıştı. Bunu biliyordu. Aklına takıldı. Acaba bu mor çiçeğin eşi nerede? Hangi bahçıvan elinde? Hangi bahçede büyümüştü? Katre-i Matem'in kaybolmasında herkesin ortak düşüncesi Bican Efendi'nin onu Felemenk diyarına kaçırmış olduğuydu. Her yıl Haziran ortalarında lale resimleriyle memlekete dönen Bican Efendi'nin bu yıl daha laleler iyice açmadan kaçıp gitmesinin sebebi başka ne olabilirdi? Konuyu Hafız Çelebi ile müzakere ettiklerinde ise onun buna inanmak istemediğini görmüştü. Tıpkı yeğe gibi onun da bir gün bir yerlerden dönüp geleceğini iddia ediyordu. Başına bir şey gelmiş olmalı çünkü o benim dostumdu, böyle bir şey yapmaz deyip duruyordu. Ama Bican Efendi'nin ortadan kaybolduğu günün ertesinde Galata Limanı'na 3 adet Felemenk gemisinin geldiğini, bunlardan birinin krala ait gemi olduğunu ve tek bir yolcu aldıktan sonra günübirlik döndüğünü öğrendiği zaman İyiden iyiye çökmüş sanki birden ihtiyarlayıvermişti. Topaç yeğe onu teselli için çok zaman yanından ayrılmıyordu. Bahçenin işleri kalmıştı. Laleler pazara çıkmadan solmaya yüz tutmuştu. Oysa saksılanması, toprağının değiştirilmesi, soğanların gübrelenmesi lazımdı. Daha da önemlisi kaplumbağalar için bu mevsimde dereden eğir otu toplayıp kurutmak, çivit boya ile macunlayıp un eylemek gerekiyordu. Şahin o gün olanları zihninde yeniden canlandırmayı denedi. Katre-i Matem'in üzerinde bir çay tanesiyle açıldığını gördüklerinde, bahçeden ilk önce Şehnaz ile Kuru Kirkor Efendi ayrılmışlardı. Daha doğrusu Kirkor Efendi komşuluk hatırına Şehnaz'ı evine götürmüştü. Ardından Bican Efendi resim yapmak üzere odasına çekilmişti. Öğleye doğru da Hörü Kız ile kendisi bir sandala binip Hafız Çelebi ile yeğeye veda etmişlerdi. Sandalcı ikisinin konuşmalarını dinlemişti ama onun laleyi çalacağını hiç sanmıyordu. Belki de çalmıştır diye geçirdi içinden umutsuzca. Sonra sandalda neler konuştuklarını düşündü, hatırlıyordu. Kağıthaneden defterdar açıklarına doğru akıp giderken aklında hep Katre-i Matem vardı. Cibali hizalarında Hörü Kız'ın ikazıyla düşüncelerinden sıyrıldığında onu kendisine laf çarptırır ve iğneli sorular sorarken bulmuştu. Havadan sudan konularda onu tartıyordu anlaşılan. Bir müddet kısa cümlelerle geçiştirmeye çalıştıysa da sonunda bodoslama karşılık vermek zorunda kaldı. Aslında ikisinin de yek diğerinden gizlediği ve gizleyeceği şeyler olduğu için Hörü Kız'ın bu tavrını normal buluyordu. Fakat üzerine gitmez ve karşılık vermezse kendini alt edeceğinden korkmuştu. Sonunda bir şeyi fark etti. İkisi de birbirlerinden uzak durmak istedikleri oranda birbirleriyle ortaklık kurmak arzusu taşıyorlar. Lakin ne o ne de kendisi bunu asla dile getiremiyordu. Kişilikleri ve enaniyetleri kesinlikle yek diğerini ağdırmazdı. Yine de hallerinden şikayetçi değillerdi. Sonuçta ikisi de birilerinin hesabına çalıştıklarını gizleyemez durumdaydılar. Eğer devleti âliye söz konusu ise ha üç hilal cemiyeti ha Vezir İbrahim Paşa hesabına olmuş. Ne fark ederdi? Bununla beraber kendisi yaptığı vazifeden gayrı bir de Katre-i Matem'in eşini aramak durumundaydı. Peki ama karşısındaki kızın peşinde olduğu gizli iş neydi? Yolculuğun ilerleyen dakikalarında Kara Şahin kuralları koymuş, Hörü Kız da hiç itirazsız kabul etmişti. Anlaşma basitti. Ertesi günden itibaren sık sık buluşulacak, biri kadınlar tarafından derlediği, diğerleri erkekler arasında topladığı bilgileri paylaşacak. Sağlamasını yapıp tamamlayacak veya yeni sorular üretip cevaplar bularak ayrılacaklardı. Daha çok da Hafız Çelebi'nin Lale Bahçesi'nde veya Süleymaniye Kütüphanesi'nin hücrelerinden birinde gerçekleştireceklerdi buluşmaları. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Rafta dizi dizi ciltler duruyordu. Hemen hepsinin içinde çiçekçilik ve özellikle lale yetiştiriciliği ile alakalı bilgiler ile resimler vardı. Hafız Çelebi'nin konuşmaları sırasında adını andığı kitapların hemen hepsi buradaydı. Pek çoğunda daha evvel lale yetiştirenlerden, birincilik kazanan lalelerden, bazı padişahların ve vezirlerin lale merakından bahsedilmekte, sayfaların neredeyse yarısı da lale nakışlarına, resimlerine, renkli boyalara ayrılmış bulunmaktaydı. Hafız Çelebi'nin bahsettiği Bostanül Eshar, Çiçek Bahçesi adlı kitap ile Bican Efendi'nin Felemenk diyarından adını andığı Von Diez Nam Kafir'in kitabı da burada önlerinde duruyordu. Mizanül Eshar'ında çiçeklerin terazisi, Ebu Suud Efendi'nin Nur-u Adn, Cennet Nuru adını verdiği lale resmini, Tabip Mehmet Aşıkî Efendi ile Netacıyül Eshar'ın çiçeklerdeki olgunluk yazarı, Cerrahpaşa Camii İmamı Mehmet bin Ahmet Ubeydi Efendi'nin değişik çizimlerini ellerinde tutuyorlardı. Asırdan asıra, çağdan çağa, devirden devire, yıldan yıla, bir tek lalenin rengine takılıp en güzel laleyi yetiştirme iddiasıyla tüketilen zarif ömürleri ve onların emeklerini anlatıyordu bu kitaplar. O ustalar sayesindeydi ki ecnebi milletlerin İstanbul'a gelen bütün gemileri mutlaka yeni üretilen soğanlar ile yurtlarına dönüyorlardı. Bican Efendi gibi şu küfeciyan esnafı içinde Felemenk'ten Avusturya'dan gelen bahçıvanlar da vardı. 28. ayrımın sonu sayfa 295, devamı 29. ayrımda.